Ayrım 17 sayfa 174. Ultimatum. Anders de la Motte. Bu bilgi sonucu Southern Homes Limited size resmi bir uyarı yapmaktadır. Benzeri şikayetle kiralık konut yasaları uyarınca kira sözleşmenizin feshine dair meşru zemin tesis edebileceğinden ötürü nokta nokta nokta. Natalie cep telefonunu indirip öyle yüksek sesle küfretti ki otobüste önündeki yaşlı kadın yerinden sıçradı. Oscar Wallin, e-posta konut derneğinden gelse de ardında kimin olduğu belliydi. Polisten suç faaliyeti şüphesine dair bilgi. Çok teşekkürler. Wallin'i önceki gün aramalıydı ve atıf kapısında belirip aklını başka yere çekmemiş olsaydı muhtemelen arardı da. Wallin nasıl olmuştu da şarkıcı Buddy Holly kılıklı polisle konuştuğunu keşfetmişti? Onu hala gözetliyor muydu? Natalie huzursuzlukla etrafına bakındı. Önce otobüsteki diğer yolcuları, sonra akşam iş çıkış saati trafiğinde arkalarında olan arabaları kontrol etti. Ancak şüphesini destekleyecek herhangi bir şey göremedi. Sağduyusu geri geldi. Eğer izleniyor olsaydı acil müdahale timi çoktan kapısına dayanmış olurdu. Ancak gazetelere bakılırsa Atıf avı hala devam ediyordu ve pek bir sonuç elde edilememişti. O halde Wallin, Buddy Holly tipli polisin önceki gün yaptığı ziyaretin bilgisini doğrudan gözetleme yoluyla değil, başka bir şekilde öğrenmiş olmalıydı. Belki ismini bir bilgisayar sistemine girmişti, belki de yalnızca birileri konuşmuştu. Ya da belki de sadece blöf yapıyordu. Natalie e-postayı bir kez daha okudu. Göndericinin adresi konut derneğine aitmiş gibiydi ve mesajda bir kopyanın da normal posta yoluyla gönderildiği yazıyordu. Uyarı muhtemelen gerçekti. Wallin ona kazık atmıştı. Natalie bir an nefesini tuttu, öfkesine hakim olmaya ve düşünmeye çalıştı. Ev sahibinden gelen yazılı bir uyarı sorun olmazdı. Ne de olsa burası İsveçli ve polisin birine evinden tahliye etmesi için bir ricadan fazlası gerekirdi. Eski erkek arkadaşı son zamanlarda tam zamanlı olarak torbacılık yapar olmuştu ve işini evinden yapsa da Bagar Mosson'daki dairesi hala duruyordu. Demek ki bu yalnızca uyarı ateşiyle ama kanepesinde uyumakta olan adamın kimliği düşünülürse, işler kontrolden çıkmadan ve peşine gerçekten polis takmadan önce Wallin'i aramak akıllıca olacaktı. Otobüsten her zamanki durağında evden birkaç yüz metre uzakta indi ve Wallin'in numarasını çıkardı. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Peki. Bu belki de o kadar tuhaf değildi. Wallin'in kendisini kontörlü bir hattan aradığını biliyordu. Herhalde elinde bu hatlardan onlarca vardı ve güvende olmak için düzenli aralıklarla bazılarını çöpe atıyordu. Ana polis santralini denedi. Hayır, burada bir Oscar Wallin görünmüyor dedi titiz danışma görevlisi. Adalet Bakanlığı'nı deneyin. Wallin ilk çalmada açınca Natalie şaşırdı. Sanki orada oturmuş telefonun çalmasını bekliyordu. Ben Natalie, uyarını aldım. Sadece bilmeni istedim. Böyle bir şeye gerek yoktu. Anlaşmamızın şartlarına uyuyorum. Bir süre sessizlik oldu.
Gerçekten mi?
Evet. Wallin'in üstten bakan sesi onu gıcık ediyordu. Yanlış bir şey yapmamıştı. Kendisine ulaşılmayı güçleştiren Wallin'di. Natalie ile oyun oynuyordu. O Amante denen herif beni görmeye iş yerime geldiğinde seni hemen aramaya çalıştım ama eski numaran kullanıma kapalı diye yalan söyledi. Yani Karolas'ı konut birliği ile ilgili tüm bu hikaye gerçekten gereksizdi. Ya dairemi kaybedersen?
Amante'ye tam olarak ne dedin?
Wallin Natalie'nin öfkesine dair en ufak bir endişe sergilemiyordu ki bu işleri daha da kötüleştiriyordu. Geçen kış sorgulanırken söylediklerimden farklı hiçbir şey. Frank diye bir adamın fotoğrafını gösterip onu tanıyıp tanımadığımı sordu.
Tanımıyordum. Tanısaydım da bir şey demezdim. Senin için tüm yaptıklarımdan sonra hayatımın içine sıçmadan önce beni arama zahmetine katlanmanı beklerdim. Bana güvenmelisin Tanrı aşkına.
Hat cızırdadı ve Wally'nin sesi netleşti. Sanki telefonu tam ağzına dayamıştı.
Şimdi beni iyi dinle Natalie. Zamanında babamın bir köpeği vardı. Balto isminde bir Golden Retriever. Evi koruması için almıştı. Ama aptal köpek işini anlayamadı. Tanımadığı biri ortaya çıktığında avlama zahmetine katlanmadı. Bir gece bir hırsız bahçedeki kulübeyi yaktı ama balto gıkını bile çıkarmadı. Babam ertesi gün onu uyuttu.
Birkaç saniye sessizlik oldu.
İstediğin kadar normal bir insanmış gibi yapabilirsin diye devam etti Valen. Ama ikimiz de senin kim olduğunu biliyoruz. Seni bir dolandırıcısın, insanları kandırıp paralarını çalıyorsun. İşinde iyisin ama ben daha iyiyim. Ben seni yakalayan polis memuruyum. Senin sırların artık benim. Bu da demek ki sen de artık benimsin. Ve bana faydanın olmadığın ne olur tahmin et bakalım.
Natalie cevap vermedi. Nabzı şakaklarında atıyordu ve boğazının gerisinde kekremsi bir tat belirmişti.
Söyle dedi Valin, geldiğimiz noktada ben senin neyinim söyle.
Natalie boğazını temizledi. Valin'in konuyu kapatacağını umdu. Güleceğini ve görüşmeyi sonlandıracağını.
Söyle bana Natalie.
Natalie derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. Sen sahibimsin.
Güzel, bir daha beni bu numaradan asla arama, anlaşıldı mı? Eğer istersem iletişime geçerim, nerede olduğunu biliyorum. Söylemek istediğin başka bir şey var mıydı?
Natalie telefonu kapatmaktan başka hiçbir şey istemiyordu ama sorması lazımdı. Yoksa tüm bu aşağılanma bir hiç için olmuş olacaktı. David Saraş dedi.
Ne olmuş ona? Valinin sesi tamamen duygusuzdu. O iyi mi?
Nasıl baktığına göre değişir. Kuzeyde bir bakım evinde.
Oradan çıkması biraz sürecektir.
Bundan emin misin?
Herkes kadar.
Başka bir şey diyemeden görüşme sona erdi. Natalie birkaç saniye telefonuna baktı. Valin yüz yüzeyken okuması yeterince zor biriydi. Telefonda ise imkansızdı. Ancak Natalie'nin içinde büyüyen huzursuzluk ona Valin'in yalan söylediğini fısıldıyordu.
Yedinci bölüm. Amante kapıyı Julia'nın çalışından hemen birkaç saniye sonra açtı. Sanki holde dikilmiş onu bekliyor gibiydi. Asma kilit takılıydı ve Amante'nin onu çıkarıp kapıyı tamamen açması biraz sürdü. Gel, gel diye işaret etti ve Julia'yı çıplak koridora aldı. Julia onu iyice bir süzdü. Spor ceketi ve tenis gömleğinin yerine lekeli bir tişört ve gri bir eşofman altı giymişti. Julia'yı bir saat kadar önce işten aramış, görmesi gereken bir şey olduğunu söylemişti. O kadar ısrar etmişti ki Julia meşgul olmasına rağmen hayır diyememişti. Bu karardan pişmanlık duymaya başlıyordu. Amante 3 günlük kirli bir sakalla dolanıyordu ve gözlerinin altında torbalar vardı. Bakışlarında da huzursuz bir hava mevcuttu. Kapıyı kapatıp kilitledikten sonra bir süre kıpırdamadan durdu. Sanki merdiven boşluğundan gelen sesleri dinliyordu.
''Nasılsın?'' dedi Julia alacağı cevaptan başka hiçbir şey beklemeden.
''İyiyim, sağ ol. İçeri gel.''
Amante onu mutfağa adeta güderek götürdü. Mermer tezgahta bir dizüstü bilgisayar duruyordu. Yanında da yerdeki kutuya bakılırsa yeni alınmış bir yazıcı vardı. Bilgisayarının etrafına bir dizi belge ve büyütülmüş fotoğraflar saçılmıştı. İçlerinden biri David Sarac'ın robot resmiydi. Bir diğeri Sarac'ın polis kimliğinin fotoğrafı olmalıydı. Ve bir üçüncüsü Eskil'in cep telefonuyla çektiği Frank'ın flu fotoğrafıydı. Ama Julia'yı esas şaşırtan bir sonraki fotoğraf olmuştu. 4. fotoğrafta omuzlarındaki bir adam doğrudan objektife bakıyordu. Julia fotoğrafı Eskil'in cep telefonundaki resimle karşılaştırdı. Adam artık yaşlanmıştı ama şüphesiz aynı kişiydi.
''Sana Frank Hunter'ı tanıtmama izin ver.'' dedi Amante.
Sesi daha kararlı, neredeyse her zamanki gibiydi.
''Nasıl?''
Julia cümlesini tamamlamadı, cevabı bildiğini fark etti.
''Kasap kelepçeleri takarken kasap sana Frank'ın kim olduğunu söyledi.'' Anahtarı cebinden aldığını bu yüzden fark etmedin.
Amante surat asarak onayladı. Neden bundan Collandra ya da Persona bahsetmedin?
Bunun sadece bir yanıltmacı olup olmadığını, kasabın çift taraflı oynayıp oynamadığını bilemezdim. Ayrıca bu bizim dosyamız, Collandra ile Persona'nın değil. Sorumluluk bizim çünkü.
Amante sustu ve bakışları yeniden dalmaya başladı.
Kasap sana tam olarak ne söyledi?
Soru Amante'yi kendine getirir gibi oldu. Frank Hunter'ın eski Yugoslavya'dan bir güvenlik danışmanı olduğunu söyledi. Ayrıca Hunter'ın Scarpe'de bulunduğunu söyledi. David Sarac'ı yakalamak için oradaymış. Ya da onun deyişiyle sırlarını keşfetmek için. Kasap aşağı yukarı böyle söyledi. Arapçam biraz paslanmış. O da hem sessiz hem de hızlı konuşuyordu.
Julia fotoğrafı bir kez daha inceledi. Keskin hatlar, dikkatli kahverengi gözler, asker kesimi koyu renk saçlar. Sarac'ın polis kimliğindeki fotoğrafla kıyaslandığında eskinin haklı olduğu ortaya çıkıyordu. Frank Hunter'ı polis sanmak işten bile değildi.
Hunter'ın bu fotoğrafını nereden buldun? Pasaport fotoğrafı değil, değil mi?
Amante başını iki yana salladı. Biraz uğraştırdı ama işlerin şu anki hali sebebiyle elimde boş zaman vardı. Frank Hunter'ı veri tabanlarımızda bulamadım. Sabıkası yok. Hiçbir zaman şüpheli olmamış. Ben de eski işverenim Europol'i kontrol ettim. Oradan da bir şey çıkmadı. Ama sonra kasabın eski Yugoslavya ile ilgili söyledikleri aklıma geldi. Ben de Lahey'deki bağlantılarımdan birini ICTY'ye yani eski Yugoslavya Uluslararası Suçlar Mahkemesi'ne gönderip onların kayıtlarında bir şey var mı diye bakmasını istedim.
Ve adam bunu öylece yapabildi. Bu kadar kolay mı?
Julia cevabı zaten biliyordu. Bir rüşvet eksik ya da fazla fark etmezdi.
Amante duymazlıktan geldi.
Bu fotoğraf 6 sene önce Frank Hunter'a geçici bir bağımsız müteahhit giriş izni verildiğinde çekilmiş. Onun gibi insanların işe alınması sıra dışı değil, özellikle de yerel polisin zayıf olduğu ya da işbirliğine yanaşmadığı ülkelerde. Bağlantım Hunter'ın çalıştığı şirketin faturalarını elde etmeyi başardı.
Adı neymiş?
Bloodhound Limited şirketi. Ancak şirketin ya da Hunter'ın ICTY için tam olarak ne yaptıkları konusu oldukça gizli. Toplamda 300 bin avro fatura kesmişler, yani herhalde oldukça gelişkin bir hizmet sunuyorlardı.
Arama motorunda aratmışsındır diye tahmin ediyorum.
Julia başıyla dizüstü bilgisayarı işaretetti.
Elbette Bloodhound şirketi Malta'ya kayıtlı. İnternet sitesine göre şirketlere güvenlik çözümleri ve danışmanlık sunuyor. Aramayı denedim, kayıtlı mesaj çıktı. Resepsiyoniste mesaj bırakışımdan 15 dakika sonra bir adam beni geri arayıp ne istediğimi sordu. Frank Hunter'ı sorduğumda beni sorgulamaya başladı. Kimmişim, nereden arıyormuşum, ne istiyormuşum falan filan. İngilizcesi iyiydi ama yine de ana dili olmadığı hissine kapıldım. İsveçli bile olabilir. Frank Hunter'ın izini onlara kadar nasıl sürdüm anlamaya çalışıyor gibiydi. Ben de telefonu yüzüne kapattım.
Amante sakalını sıvazladı. Julia'nın bir şey söylemesini bekliyor gibiydi.
Peki, Julia düşünmek, Amante'nin verdiği bütün bilgileri hazmetmek ve hali hazırda bildikleri şeylerle karşılaştırmak için biraz zaman kazanmak üzere kelimeyi yayarak söyledi. Çalışma yöntemleri en hafif tabirle sıra dışı olsa da Amante'nin bu kadar kısa sürede bulduklarından etkilenmemek imkansızdı. Ama yol daha uzundu.
Yani bu Frank Hunter bizim failimiz olabilir mi?
Julia fotoğrafa bir kez daha baktı, söylediği şeyin olasılığını tarttı. David Sarac'ı öldüren, bedenini parçalara ayıran ve yüzünü yok eden bu adam mıydı?
Julia Sarac'ın yüzünü ve parçalanmış sırıtışını yine gözlerinin önüne getirdi ama bu sefer de yardımı dokunmadı.
Çok uzak bir ihtimal değil. Hunter daha geçen Noel Sarac'ı ele geçirmeye ve bir çeşit sırrı açığa çıkartmaya çalışıyordu. Ve şimdi başarılı oldu.
Julia üst dudağını ısırdı. Tam olarak anlamadığım şey, Hunter neden tekrar denemeden önce 2 ay beklesin? Ve Sarac'ı bakım evinden kaçıp kendisiyle buluşmaya nasıl ikna etti? Sarac aptal değildi. Yani Hunter nasıl bir olta attıysa önemli bir şey olmalı. Sarac'ı her şeyin bir tuzak olmadığına inandıracak bir şey. Ve bir şey daha keşfettim. Sarac firar ettikten sonraki akşam pasaportunu Frankfurt'ta kullanmış. Bir sebepten geri dönmüş olmalı.
Ama Hunter eğer Sarac'ı öldürmek istiyor idiyse niye bunu bakım evinden çıkar çıkmaz yapmadı? Ormanların orada gölden bol bir şey yok. Ceset atmak için Melaren Gölü'nün yoğun sularından çok daha iyi yerler.
Sana pasaport ve Frankfurt işini kim söyledi?
Amante merakla Julia'ya baktı ve Julia en uygun cevabı uzun uzun düşündü.
Bağlantıları olan yalnızca sen değilsin dedi gizemli gülümseyişlerinden birini deneyerek.
Amante bir süre bakmaya devam etti, sonra başını aşağı yukarı salladı. Haklısın, bu yap bozun hala kayıp birçok parçası var, şu anda bildiklerimizi özetler ve Sarac ile Hunter'ı şimdilik bir kenara bırakırsak.
Amante saymaya başlayacakmış gibi baş parmağını uzattı.
Öncelikle buzun altına atılmış parçalanmış bir cesedimiz var. Fail hem keşfi hem de teşhisi olabildiğince güçleştirmek için elinden geleni yapmış. Ama iki adam çapalarını çıkarmak için dalış yapmışlar ve ceset bulunmuş. Bizim için müthiş bir şans, fail için de büyük bir talihsizlik.
Amante işaret parmağını ekledi.
Sonra failin talihi daha da kötü gitti. Ceset DNA testinde skarp öden bir izle eşleşti. Bu herkesi alarma geçirmeliydi. Ama daha kimse bir şey yapamadan güvenlik polisi aniden ortaya çıkıp hem soruşturmayı hem de cesedi aldı.
Orta parmak.
Ancak DNA eşleşmesi oldukça zayıf. Person ve patronu ilgilerini kaybettiler ve bebek kucaklarında ortamı terk edenlerin bölgesel suçlar birimindense güvenlik polisi olmasına sevindiler. Nakledilen bir dosya dava çözme oranlarını etkilemiyor değil mi?
Amante elini indirip omuz silkti.
Ceset gitti. Soruşturmada polis bürokrasisi içinde başıboş sürükleniyor. Kimse kurbanın kim olduğunu ya da onu kimin niçin öldürdüğünü umursamıyor. Failin kötü talihi bir anda ve tesadüf eseri aşırı iyi talihe dönüştü.
Amante tezgaha yayılmış belgelere eğildi. Julia'nın az önce yaptığı gibi Hunter'ın resmine baktı, sonra da Sarac'ın resmine.
Ama sen ve ben tesadüflere inanmıyoruz değil mi dedi Julia.
Amante ağır ağır başını iki yana salladı. Ben failin ne yapıp ettiğimizi görebilen birisi bile olabileceğini düşünüyorum. Hatta belki de cesedin ve dosyanın yok olmasını sağlayabilecek bilgilere ve bağlantılara sahip biri. Bunu yapmak için de iyi bir sebebi var. Ve tam açıklayamadığım bir sebepten ötürü katilimizin Frank Hunter olmadığını düşünüyorum. Kasap özel olarak bir şey demedi ama ben yine de onun da aynı şekilde düşündüğünü anladım.
Bunun kulağa nasıl geldiğini biliyorsun değil mi? Polis gücünün içinde bir komplo, gizemli güvenlik şirketleri, kaybolan cesetler. Sadece siyah yağmurluklarıyla daireni izleyen birkaç adam eksik. Sonra alüminyum folyoyu çıkarıp kendine başlık yapmaya başlayabilirsin.
Amante'nin gizemli gülümseyişi geri dönmüştü. O eskidendi. Artık tek yapmaları gereken cep telefonlarının izini sürmekken kimi neden takip etsinler ki? Biz resmi polis telefonlarını ve sim kartlarını kullanıyoruz. Müdürlükte yazılımları güncellemek gerektiğinde kablosuz ağı kullanıyoruz. Konumumuzu düzenli olarak güncelleyen görünmez bir uygulamayı gizlice yüklemeleri işten bile değil. En azından bahsettiğimiz türden bağlantıları olan birisi için...
Julia sanki itiraz olmadığını belirtmek ister gibi ellerini kaldırdı.
Peki şimdi ne olacak? Person beni Ebu Hamza soruşturmasıyla meşgul ediyor. Sen de kızağa çekildin. Ayrıca sürekli dediğimiz gibi bir dosyamız bile yok.
Ben her zaman bağımsız olarak devam edebilirim. Yapacak başka bir şeyim yok. Biraz özel dedektiflik işi yapacağım. Madem kendime alüminyum folyo bir şapka yapma zahmetine katlandım...
Julia gülmeden duramadı.
Şu anda Bloodhound'un İsveç'te herhangi bir şirketle ilişkisi olup olmadığına bakıyorum diye devam etti Amante. Frank Hunter ya da gerçek ismi her neyse Scarpe sonrası gözlerden uzak kalmaya çalışıyor olsa gerek. Bir sonraki hamlesini tasarlarken pilini şarj edeceği bir saklanma yeri olmalı. Kim bilir belki de Sarac'la orada buluştular. O adresi bulabilirsem bir adım daha öne geçeceğiz.
faile bir adım daha yaklaşacağız diye düşündü Yulia. Kısa bir süre sonra Amante'nin ön kapısından dışarı adım attığında bir motorun çalıştırıldığını duydu. Sokağa doğru birkaç adım attı ve son sürat uzaklaşan siyah renkli bir arabayı fark etti. Kısa bir an için cep telefonunu ofiste bırakmış olmayı diledi. Sonra bu düşünceyi bir kenara attı. Bu soruşturmada bir alüminyum folyo şapka yeterliydi. 17. ayrımın sonu. Sayfa 185.